Ayrım 22, sayfa 91, Erzurum günleri. Nihayet Erzurum ve Erzurum günleri. 3 Temmuz 1919 ile 29 Ağustos 1919 arasında geçen günler. Ümitler, ümitsizlikler, imkanlar, imkansızlıklar, çözümler ve çözülmelerle dolu günler. 3 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal şehrin İstanbul kapısında selam kıtaları, okullar ve halk tarafından karşılandı. Kolordu'ya ait bir binada misafir edildi. Ertesi gün ilk ziyaretini Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne yaptı. Bu ziyarete gelirken en yeni üniformalarını giymişti. Padişahın büyük yaveri kordonlarını ve bütün nişanlarını takmıştı. Yanında Rauf ve eski İzmit mutasarrıfı Süreyya Beyler vardı. Kolordu kumandanının bineğine mahsus güzel bir faytonla Erzurum sokaklarından geçişi halk üzerinde bir tesir bıraktı. O günkü ziyarette kongre hazırlıklarından bahsedildi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti bir ay önceden beri hep bu kongrenin hazırlıklarıyla meşguldü. Vilayetlerden çağrılan delegelerin hareketi pek kolay olmuyordu. Cemiyet, insanüstü bir gayretle, sabırla, ümitle zorlukları yenmeye çalışıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Muş gibi doğu vilayetleri tamamen harap ve adeta insansız çıkmışlardı. Evveler Rus harpleri ve istilalarıyla göçler. Sonra 7 Kasım 1917'de Rusya'da başlayan Bolşeviklik hareketiyle Rus ordusu tamamen dağılınca, Rusların yerini alan Ermeni askerlerinin giriştikleri tahripler ve toptan öldürmelerle bu perişanlık son haddine vardı. Örneğin, yalnız Erzurum şehrinde 10 bin kadar Türk öldürüldü. Mütarekeden sonra ve hiç lüzum yokken Kars-Ardahan sancakları galipler tarafından Ermenilere bırakıldı. Paris'teki İtilaf Devletleri Konseyi, Ermenilerin müstakil bir Ermenistan teşkili yolundaki tekliflerini iyi karşıladı. 26 Şubat 1919'da Bogos Nobar Paşa adındaki Ermeni sözcüsü hem Kilikya'yı, parantez içinde Çukurova, hem de Maraş'ı Ermeniler için istedi. Hatta Kars ve Ardahan'a Trabzon vilayetinden de büyük parçalar katılması için diretti. Güneydoğu Anadolu'da da müstakil bir Kürdistan teşkili yolundaki tahrikler almış yürümüştü. Bütün bu gelişmeler Doğu Anadolu Türkleri arasında büyük kaygılar yaratıyordu. Karadeniz'in Ermenilerden arta kalacak kıyı bölgelerinde Pontus Rum Krallığı veya Cumhuriyeti'nin kurulması gayretleri hızla genişlemişti. İşte Erzurum Kongresi bu şartlar ve bu hava içinde bir can kaygısından, bir yurt kaygısından başka bir şey değildi. Kaldı ki 1. Dünya Savaşı'nda cereyan eden Ermenilerin göçtürülmesi, parantez içinde Ermeni tehciri, işlerinin henüz yaşayan hatıraları da ürküntü vericiydi. Erzurum Şubesi güçlüklerle karşılaşarak fakat devamlı çalıştı. Önce Vilayet Kongresi'ne gidildi, parantez içinde 17 Haziran 1919. Kazım Karabekir Erzurum'a 15. Kolordu Kumandanı olarak geldikten sonra ordu ile işbirliğinde örgüt güçlü bir dayanak buldu. Cevat Dursunoğlu'nun o günlere ait anılarında şöyle bir olay da vardır. 11 Mart 1919'da Erzurum'da şehrin son istiladan kurtuluşu yıl dönümü vesilesiyle bir gösteri tertiplenir. Mektepler ve bir kısım halk şehir içinde bir yürüyüşle Ermenilerin işgal sırasındaki zulümlerini ve katliamlarını hatırlatan yerleri dolaşırlar. Bu sırada Erzurum'da bir de şehzade vardır. Bu şehzade o sıralarda Anadolu ve Rumeli'deki nasihat heyetlerinden birinin başkanı olarak Erzurum'a gelmiştir. Bundan faydalanarak cemiyetin idarecileri gösteri heyetini onun kaldığı evin kapısına sevk ederler. Maksat, padişaha milletin saygısını belirtmek ve dileklerini arz etmektir. Dursunoğlu şöyle anlatır. Yaverlere müracaat ederek halkın Efendi Hazretlerine tazimlerini arz etmek istediğini haber verdik. Efendi Hazretleri evin kapısında göründü. Fakat ona hürmet ve tazimini bildiren halkın karşısında hasta bir kadın gibi titremeye başladı. Ben halk namına saygı ve milli dileklerimizi bir nutukla bildirerek bunları padişahımıza arz etmesini rica ettim. Fakat her türlü idrakin izi silinmiş perişan bir yüz, bomboş bir çift gözde saklanamayan bir korkuyla yüzüme bakan şehzade, başını sallayarak anlaşılmaz birkaç kelime telaffuz ettikten sonra alayın geçmesini bile beklemeden çekilip evine girdi. Aynı şehzade bir iki gün sonra ve Erzurumluların padişaha maruzatını ve saygılarını bildiren istidayı götürdükleri zaman ise, bu varakayı eline bile almaktan çekinir. İstida yaverlere verilir. Dursunoğlu hatırasını şöyle yürütür. Bu zavallının hali artık bu aileden bir hayır kalmadığı hakkındaki kanaatimizi kuvvetlendirdi. Dursunoğlu'nun o zamanki duygularını gayet iyi anlıyorum. Çünkü gene böyle bir şehzadeye ve galiba aynı şehzadeye Edirne'yi ziyaretinde ben de muallim mektebi salonunda saygılarımızı arza memur edilmiştim. Cephelerden yeni dönmüştük. Memleketin en sarp yerlerinde yıllarca kan ve ateş içinde yoğrulmuş çelik gibi halk çocuklarından biriydim. Nutkumu verdim. Aşağı yukarı Cevat'ın söylediklerini söyledim. Şehzade yüzüme aynı boş ve ifadesiz gözlerle bakıyordu. Uyuyor muydu, uyanık mıydı belli değildi. Sonra ona verilmek üzere hazırlanan ve elimde bulunan küçük hediyeyi uzattım. Hiçbir tepki göstermedi. Hediyeyi de almadı. Oraya bir masaya bıraktım. Bütün bunlardan sonra dudakları birkaç defa kımıldar yahut titrer gibi oldu. Ama bir kelimeyi bile tamamlayamadı. Fakat yanındaki Cevat Paşa, parantez içinde çobanlı, imdadına yetişti ve Şehzade Hazretleri buyuruyor ki diye yarım saat kadar süren mükemmel bir konuşma yaptı. Hem bir de şu olmuştu. Şehzade gelmeden önce Şehzade'nin duygularını yazması için mektebin ziyaret defterini hazırlamıştık. Fakat bir yerlerden emir gelmişti bu yapılmasın diye. Çünkü Şehzade Hazretleri meğer duygularını yazacak kadar okur yazar değilmiş. Şehzade çekip gittikten sonra Edirne'de bizim de kanaatimiz bu aileden hayır kalmadığı merkezindeydi. Biz hepimiz kendimizi bu saltanat çocuğundan daha değerli buluyorduk. Bu şehzadeleriyle saray, halkın ve halk çocuklarının karşısında elbette yenileceklerdi.